Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Operatör Doktor Hakan Apaydın. Hakan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hakan Hocam, sizle daha önce birkaç kez daha normal doğum, sezeryan doğum, normal doğumların takibi, gelişi yapılması gerekenlerden bahsetmiştik programlarımızda. İyi hatırlıyorum, böyle çok neşeli bir programımız olmuştu. Gebelik nasıl olur, nasıl başlar, nasıl gider? İşte hekim neresinde durur, ne yapmalıdır diye. Anne ne yapmalıdır, ne yemelidir diye bahsetmiştik. Şimdi bugün bu soruyu biraz tersten sorsak hocam. Ne yapmamak lazım? Hani sanıyorum geçen haftaki programımızdaydı o. Mesela lüzumsuz tetkik yapmayın demiştiniz. Yaptığınız her tetkik size bir zihinsel yük getirir en azından. Bu da yanlış kararlara yol açılabilir diye. Neler yapılmamalıdır? Yapılması gerektiği zannedilen yanlışlar nelerdir? Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular. Bu konuda siz hani nabzı tutan sizsiniz. Piyasada nabzı tutan diyelim. Nedir bu konulara bize anlatmak istediğiniz şeyler hocam?
Şimdi temelde herkesin bilmediği işlere soyulmasından başlıyor bütün her şey. Yani birkaç güvendiği insanın fikrini almak, arkadaşına sormak, internete bakmak, Google'da yazanı okumak, okunanı kendine uyarlamak esas sorunların başında geliyor. Şimdi hamile olduğunu öğrenen kişi, yani gidip beta HCG yaptıran ya da planotest yaptıran bir tanesi hemen Google'dan başlıyor. Şimdi hamile olduğunu öğrendi ya, artık çocuk kucakta. Böyle bir
havaya giriyor. Ama gerçekten çocuk kucakta o sırada.
Ya kucakta mı? Değil diye İçeride. Bakacağız. Evet. Şimdi aslında gebeliği öğrendiği zaman kişi bu çocuğun dünyaya gelmeme ihtimalinin %20 minimum olduğunu bilmesi gerekiyor.
Öyle mi? Yani tabii. Gebelik testi kesin pozitif çıkanların %80'i doğuyor. %20'si ne oluyor?
%20'sinin büyük bir kısmı aslında erken dönemde kaybediliyor. Düşük dediğimiz hadiseler. Bunlar yıllar önce, yani 30-40 yıl öncesinde bu düşükleri tespit etme şansımız da yoktu. Bu düşükler hep oluyordu. Ama o zamanlar beta HCG yoktu, planotest yoktu, ultrason yoktu. O zaman ne oluyordu? Kanamam olmadı, oldu. Demek ki düşük yapmaya akla bile getirmiyor. Ben adeti gördüm, adetim gecikti diyordu. Ama şimdi gebelik testini pozitif gören kişi, tamam bebek kucakta, dur bakalım kız mı erkek mi?
Sigorta kurumundan belge aldı.
Birincisi bu havaya girmemek gerekiyor. Ne zaman bu oran %80'den
%99'a çıkar?
99'a çıkar. İşte 12-13. Hafta bittikten sonra.
O zaman birinci tespit bu. Gebelik testi pozitif çıktığında gebe çocuk sahibi olma ihtimaliniz %80'dir kabaca. 12-13 haftada hala işler pozitif gidiyorsa artık bu bebeğin bir doğma ihtimali büyüktür.
Tabii. Birinci trimesterde hani bu garantiyi aldı ya kendine.
İlk 17 haftada.
Evet, evet. Yani şunu da demek istiyorum. Yani %80'i %100 zannederek başladı ya, BTCG gördü ya, daha gebelik testi var, ne gebelik kesesi var, ne bebek var. O havaya girdi. Dur bakalım, şimdi hiç ilaç kullanmamam lazım. Psikozu var. Hiç ilaç kullanmamam lazım. Her ilaç bebeğe dokunur. Ölsem de, yansam da, kıvransam da hiç ilaç kullanmayacağım. Kesinlikle yanlış bir şey.
Neler kullanılır, neler kullanılamaz hocam?
Evet, onlara göre hiçbir şey kullanılmaz. Halbuki hiç öyle değil. Kullanılması gereken, yani gerektiği durumlarda kullanılması gereken hemen hemen her şey kullanılıyor. Gebelikte kullanılan ilaçlar kategoriler ayrılıyor. A, B, C, D, X diye bebeğe zarar potansiyeline göre. Ve zararlı grupta kalan, yani potansiyel tehlikeli olan D ve X grubu ilaçlar günlük kullanımda neredeyse kullanamayacağınız ilaçlar. Kanser ilaçları vesaire gibi şeyler. Aslına bakarsan ilaçların çok çok büyük bir kısmı, belki %95'i gebelikte rahatlıkla kullanılabilir. Ama ne zaman? Doktor tavsiyesiyle. Ama ne zaman? Gerektiği zaman.
Doktor tavsiye ettiyse de kullanmak lazım değil mi hocam?
Kesinlikle kullanmak lazım. Mesela grip aşısı. Yani 12. haftaya geçtikten sonra bu grip aşısını özellikle riski yüksek insanlara, işte obestir, yaşlıdır, aslında başka bir rahatsızlık, bravo. O tip insanlara bu grip aşılarını sonbaharda yapmak lazım. Kendini ispat etmiş bir ilaç. Gebelikte grip çok ağır geçiyor ama bir kişiye bile uygulatamazsınız. Kimse kullanmaz yani. Niçin kullanmaz? Önyargı.
Vücuda mikrop girecek.
Bravo. Öyle bir fikri var. Tetanoz aşısı. Hani şimdi Sağlık Bakanlığı yaptırıyor. Kullanmıyor. Yani gebelikte ilaç kullanımı kesinlikle yasaktır. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Gebelikte ilaç kullanılır. Hem de bir sürü çok ilaç kullanılır. Ve pek çoğunun bebeğe en ufak bir zararı yoktur. Yeter ki gerekli olsun.
Doktor tavsiyesiyle.
Doktor tavsiyesi.
Doktor da hata yapmıyordur inşallah.
İnşallah hata yapmıyordur. Tabii yapmaması lazım. Yapar mı?
Teorik
yapmaz,
olarak.
Yapmaz. Kim yapar? Yapmaz. Ya mide ilaçları. Yani gebelikte insanın gastriti de olabilir, peptik uykusu olabilir. Yani ülseri olabilir midesinde. Bu mide ilaçlarını geçmeden bu midesi düzelir mi? Düzelmez. Bu ilaçları kullanmadan kusması geçer mi? Geçmez. Kilo kaybetmeye devam eder mi? Geçmez. Ama kullanmaz o ilacı.
Gebeliğin tetiklediği hastalıklar da var. En basitinden diş çürüğünden tutun da.
Bravo. Onları da yaptırmazlar. Yani 12. haftayı geçtikten sonra, yani düşük abortus ihtimali çok düştükten sonra bütün diş tedavilerini yaptırabilirsiniz. Yaptırmazsanız ne olur? Ağrı çekip durursunuz. Dişinizde apse olur, ateşiniz çıkar, bilmem ne olur. Her türlü şey olur. Kimse bu diş tedavisini yaptırmaz. Diş hekimleri ne yapar? Onlar da yapmaz.
Bulaşmak istemez.
Tabii. Onlar da doktordan yazı isterler. Aman bana yazı getirmeden kesinlikle elimi sürmem. Niye de elini sürmüyorsun? Bir şey olursa. Niye bir şey olursa?
Ya diş bu babam yani. Hadi evet. Diğerlerini iyi kötü anladım. Bir ilaç veriyor, bir şey yapıyor da.
Tabii. Ama bu pratikte o kadar çok. Sizin hiç rastlamadınız mı? Hep öyle olur.
Çok şükür. Biz biliyorsunuz 16 yaşa kadar bakıyoruz Hakan Hocam. Bizde sıkıntı yok çok şükür.
Arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla olmuştur mesela. İlaç kullanmazlar. Diş hekimine gitmezler. Mesela saç boyası, yani bence saç boyamanın çok büyük pratik manası yok ama 12. haftadan sonra bu saç boyasını içiyor musun kardeşim? Hayır, saçını sürüyorsun. Kına sürmüşün, sorun yok. Boya sürmüşün, sorun var. Ne fark ediyor ki? İkisi de boya, hiçbir farkı yok. 12. hafta, yani o kritik dönem dediğimiz, hani %80'den 99'a
çıkıyor. Peki Hakan Hocam, affedersiniz, 12. haftaya kadar olan süreden, o zaman şöyle bir tıbbi bu konuda bir şey söylememiz gerekecek herhalde. 8, 9, 10. 11. haftalarda kullanılan ilaçlar zarar veriyor anlamına mı gelir bu? O dönem biraz daha kibar bir dönem midir?
Onu demek istemedim. Aslında demek istediğim şuydu. Ben ilaç konusunda, yine her haftada kullanılabilir ilaçlar da, kategorisine göre. Benim söylemek istediğim şey şuydu. Hani diş tedavisini yaptırıyorsun. 8. haftada bebek düşerse sorumlu direkt diş hekimi olur.
Ha, bu açıdan o
da evet, sıkıntı yok. Yoksa tıbbi olarak bir sıkıntı yok elbette. Yani orada herkes bir suçlu aramak ister ya.
Evet.
Hani ilaç da çok gerekli durumlarda şey yapılacak ya. Diş tedavisi de çok çok gerekliyse tabii ki yapılacak. Diş, yani gebeye ameliyatlar yapılıyor. Gebenin safra kesesi alınıyor, apandisite alınıyor, bu yumurtalık kesesi alınıyor, bilmem ne alınırken. Bunlar nedir ki? Hiçbir şey değil tabii ki. Bebeğe anestezi zararlı olur diye yapmazlar.
Sezaryen yapıyoruz.
Sezaryen yapıyoruz, evet. Bebeğe zararı olur mu anestezi? Ne zarar olacak? Bebeği mi uyutuyorsun? Olmaz tabii ki. Yani temelde yapılan, birinci trimesterde en çok yapılan hata ilaç kullanmamak, yansa yıkılsa. Diş tedavisini yaptırmaz birinci trimesterden sonra. Mesela manyetik kapılardan geçmezler.
Ne manası var hocam bunun say?
Hiçbir manası yok ama kimse geçmez. Dikkat edersen alışveriş merkezinin kapısında öyle dururlar. Ben hamileyim der, öbür taraftan geçer bilmem ne.
Uçakta bile bunlara tolerans gösteriyorlar ama.
Ya son derece yanlış bir şey. Halbuki bizim gebelere uygulayabileceğimiz en iyi, başka yani bebek açısından değil de karaciğer, başka organlarıyla ilgili görüntüleme aracı MR. MR'da kullanılan manyetik alan, o manyetik kapılardaki manyetik alandan kaç kat fazladır bunu bilimsel olarak bilmiyorum ama.
Çok kat fazladır.
Bildiğimiz şey şu, manyetik kapıdan geçerken metal şeylere karşı ötüyor. MR'da bir metal sandalyeyi bırakıp makineyi çalıştırınca sandalye uçarak makineye yapışıyor. Bu kadar yüksek bir manyetik alan var. Bebeğe de zarar olmadığı ispat edilmiş.
Acaba bebek metalden de yapılmamış?
Evet, o manyetik kapıdan kimse geçmez. Ama yani sanki bir şey oluyormuş gibi.
Bu da güzel bir şey.
Kesinlikle. Kesinlikle geçmezler. Hiçbir şeyde de yoktur yani. Bebeğin kalp atışını ultrasonda dinlemek bebeğe zarar veriyormuş, vermiyormuş gibi mevzular vardır. Doppler bebeğe zarar verebilir ama bir şutta, hani hiç bilmeyen bir insan probu oraya koydu, bebeğin kalp atışını dinliyor, atıyorum bir yerine bastı. Doppler yapıyor ve bir elinde telefon, herhalde 15-20 dakika başkasıyla konuşunca ancak zarar olabilir. Ultrasonun bebeğe hiçbir zarar olmaz. Günde 5 sefer yapsanız bile.
Ha, ama böyle yarım saat tutarsanız problem olur mu? Öyle bir ihtimal var mı?
Aynı noktaya şutlarsan, hiç kımıldamazsan, bileğin ağrımazsa, hani sıkılmazsan, o herkes öyle uyursa falan, böyle bir hipnoz durumunda falan olabilir ancak. Yoksa teorik olarak mümkün değil. Ultrasonun bebeğe zararı yok. Bugüne kadar hiç gösterilmiş bir yan etkisi yok.
Şüphe bile yok bu konuda diyorsunuz.
Kesinlikle şüphe bile yok. Bir tane yayın var. Çok saçma sapan bir yayın. Yıllar öncesine ait bir yayın. Belki 20 senelik bir yayın. Diyor ki çok ultrasona giren insanlar da bebekler daha çok solak oluyor.
Neye dayanarak demişler bunu?
Vallahi onu kimse bilmiyor. Böyle duruyor o yayın. Ya aksine bir çalışma yapılmadı, herhalde gerekli değil diye. Yani bu böyle mi diye bir çalışma da yok. Ultrasonun bugüne kadar bebekler üzerine gösterilmiş hiçbir yan etkisi yok. Yaklaşık 40 senedir dünyada kullanılıyor.
Peki i̇şte hocam.
Çok sık yapılan yanlışlardan bir tanesi.
Tetanoz aşısı dediniz, orada kaldı. Tetanoz aşısında hiçbir mahsuru yok.
Tetanoz aşısında mahsur da yok ama dünyada böyle bir protokol de yok. Mesela Amerikan Kadın Doğumcular Birliği grip aşısını öneriyor gebelikte. Diyor ki grip aşısını mevsiminde kullanmak faydalıdır. Özellikle risk gruplarına daha çok faydalıdır. Ama tetanoz aşısında aynı şey yok. Öyle bir protokol yok. Ama zararı da yok. Tetanoz kendini ispat etmiş bir aşı. Türkiye'de birkaç tane, iki tane yıllar önce, 8-10 yıl önce iki tane tetanoz vakası oluyor doğumda. Tetanoz biliyorsunuz çok ölümcül bir şey. İki anneyi de kaybediyorlar. Ondan sonra da Sağlık Bakanlığı bütün gebeleri aşılayalım. Herkesi aşılayalım.
Peki bu kaybedilen hastaların doğum yaptıkları yerler hastane mi, klinik mi, bir şey var mı?
Hastane. Bunlar? Hastane olmasına rağmen yine de oluyor. Ama ne kadar nedir, hata mı var, ne olduğunu bilmiyoruz ama ondan sonra da Sağlık Bakanlığı 7-8 senedir böyle bir protokolü var. Zararlı olmadığı için değil, bunların görülmediği için. Yani neyse, Amerika'da BCG aşısı yapılmıyor, tüberküloz yok. Orada tetanoz aşısı yapılmıyor, öyle bir protokol yok. Ama zararı olduğu için değil, kendini ispat etmiş, kesinlikle güvenli bir aşı tetanoz aşısı.
Gerekirse yapılır. Gerekmese de yapılır diyorsunuz.
Yani bak, Sağlık Bakanlığı böyle protokol tutturmuş. Bak mesela 8 senedir, 9 senedir hiç duymadık. Bir tane bile tetanoz vakası olmadı. İyi bir şey. Konjenital tetanoz da var mesela, değil mi? Ona bakarsan. Hı-hı. Hani artık bu şartlarda doğum yaptırdığımız zaman konjenital tetanoz. Yani çocukta tetanoz oluyor mu? Olmuyor. Gördünüz mü yakın zamanlarda?
Yok, duymadık.
Duymadık bile, evet. Gören de yok, duyan da yok. Ondan sonra böyle geliyorsun. Anne ile bebek arasında işte enfeksiyon geçişiyle çıkan bir takım hastalıklar var. İşte toksoplazma mesela bunun örneklerinden.
Bir dakika, burada durun Hakan Hocam. Çok popüler bir konuya girelim. Daha önce bahsetmiştik. Zika virüs mevzu nedir hocam şimdi?
Zika virüs mevzunu kimse bilmiyor. Yani aslında bakarsan bir şeyler biliniyor ama hani etkin bir tedavisi yok. Bir takım
yani
testleri var.
Yani bir tek gebe bayanlarda olursa çocuklarına zarar verir, öyle mi?
Bravo.
Onun dışında hiçbir insanda bir zararı gösterilmiyor. Nezle yapıyor, gidiyor.
Yok, evet. Anne değilse, anne adayı değilse, yani karnında bir bebek yoksa, daha doğrusu o bebek de doğuma yakın değil de işte böyle gelişim aşamasında değilse bir sorun yaratmıyor. Ama gebelik işte erken gebelik kategorisindeyse 12, 13, 15, 17, 18, 20 neyse yani bebeğin büyüdüğü dönemlerdeyse anne onu alırsa o da bebeğe geçerse ki geçiyor. Geçtiği zaman gerçekten bebeğin kafa gelişimini engelliyor, kafası küçük kalıyor, kafatası küçük kalıyor, beynin için tam olarak gelişmiyor.
Bu yeni mi yiyeceğiz Hakan Hocam? Ben bir hekim olarak ben bile magazin dünyasına çıkana kadar duymamıştım.
Evet evet, yok yeni değil, birkaç yıldır yani 1-2 yıldır var. O kadar da yeni değil ama yeni çıkan bir şey. Aslına bakarsan böyle şeyler hep ne derler, farkında olmadan çıkıyor. Belli bir yoğunlukta olduğu zaman farkına varılıyor. Yani mikrosefali dediğimiz o kafa küçüklüğü bir yerde, bir toplumda işte 10.000'de bir, 100.000'de bir, 500.000'de bir gözükürken sorun yok. Ama birden 10 tane birden karşına geldiği zaman araştırmaya başlıyorsun.
Ha, o zaman bakıyor ki bir virüs var.
Var.
Yayılır mı, gider mi bu Hakan Hocam bu iş? Kapanır mı?
Sanmıyorum. Kapanacak gibi gözüküyor yani. Zika virüsünün şeyle ilgili çalışmalar daha yeni başlıyor. Ha, mutlaka bir şeyi olacaktır yani. Çözümü olacaktır ama çalışılıyor daha çok.
Peki torç demiştik hocam.
Torç, evet. Şimdi en çok konulan konuşmalardan bir tanesi. Mesela gebelikte bu anneden bebeğe geçen enfeksiyonların fazla taranması. Fazla taranıp fazla olmayan sorunlarla başa
çıkmaya çalışmamız. Peki hocam sırf yani enfeksiyon hastalıkları açısından demeyelim. İşte bir hamile bayan ilk böyle hani bir şey var mı yok mu diye araştırılacak. Neler bakılıyor o sırada? Hani kan şekeri falan bakılıyor, kabul de.
Onlar bakılıyor. İşte aslına bakarsan evlenirken bile bakılan şeyler var. Hepatit markerları, hepatit B.
Niye
hepatit...
bakılır anlamam onları ama.
Bilmiyorum, o konu daha ayrı bir konu tabii ama.
Ya evlenecek, her şey bitmiş, nikah tarihi alınmış, aile cüzdanına gerekli bir evrak olarak hepatit tahlili yaptırdınız. Pozitif ya da negatif, vaz mı geçeceksiniz?
Yok da mesela legal olarak biri öbürünü dava edebiliyor falan ya. Bende hepatit yoktu, sen bana bulaştırdın falan mıydı?
Sağ belki olur ya.
Evet yani belki de.
Peki,
ama
o zaman
hepatit B ve C aslında bakarsan C'ye bakmanın çok büyük bir manası yok kendisi için. Hani varsa var, yoksa yok da. Hepatit B'ye bakıp aşılanmak bence son derece mantıklı bir
o
şey.
O güne kadar aşılanmamak ayıp bir kere de.
Ayıp bir şey, evet. Ama toplumda da bu hepatit aşılanmasının çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Neticede hepatit markerlarına bakılabilir. Hatta bunlar evlenirken de bakılıyor. İşte bebeklere geçebilen, çözülemeyen bir takım hastalıklar var. Kan hastalıkları, talasemi vesaire gibi. Onların bakılıp taşıyıcılık durumu anne ve baba adayının belirlenmesi daha evlenirken bakılıyor. Bakılması da mantıklı gözüküyor. Onun dışında işte tedavi edilebilen enfeksiyon hastalıklarını ve toplumda gözükebilen enfeksiyon hastalıklarını aramak mantıklı. Mesela
kaç tane bakılıyor, kaçı mantıklı hocam sizce?
Şöyle toparlarsak yani özeti kızamıkçık durumuna bakmak gerekiyor. Buna karşı koruyuculuğu var mı?
Hassas, geçirmemiş, aşılanmamış.
Bravo. Sa risk faktörü. Gebe değilse aşılamak lazım. Gebe ise o zaman
korumak lazım.
Korumak lazım. Rubella yani bizim tıbbi terimle. VDRL denilen sifilizi aramak gerekiyor. Çünkü tedavi edebiliyorsunuz. Gizli bir şekilde.
Etmezseniz problem oluyor mu?
Olabiliyor. Bebeğe geçebiliyor.
Sıklığı ne, ciddi boyutta mı?
Son derece az gözüküyor. Ama hiç rastlamadık desek yalan olabiliyor. Bazen çıkabiliyor.
Bizim hastanede bile bir tane ben hatırlarım 3-4 yıl önce.
Doğrudur. Yani işte mesela Amerika'da yasak ama Türkiye'de AIDS bakılıyor.
Amerika'da niye yasak?
Amerika'da şahsın izni olmadan isteyemiyorsun o testleri. Yani şahstan
izin... Bu bir özgürlük anlayışı mı hocam?
Evet. Evet.
Her şeyle sakat.
Yani izin istemeden bakamıyorsun. İşte şeye dışlama yönünde bir şey tarz olarak.
Dışlamayalım herkes enfekte edip geçsin.
Yani... ama Türkiye'de bakmak gerekiyor. HIV'de yurt dışına gidip gelen insan sayısı arttıkça yavaş yavaş Türk toplumunda da.
Size de denk geliyor mu Hakan Hocam?
Geldi, yurt dışına gitmiş bir arkadaş vardı. Onda AIDS, eşi AIDS'miş, o da aldı. Ama bebeğe bir şey geçmedi yani. Onlar da takip edildi. Demek ki AIDS'e de bakmak gerekiyor. Ama bunun dışında mesela toksoplazma çok popüler. İşte kedi, köpek dışkısından geçiyor, çiğ etten geçiyor diye böyle bir fobi var.
Baktık, toksopozitif çıktı.
Ya işte o ne zaman yapalım? İşler karışıyor. Evet. O zaman bu toksoplazma ile bu insan daha önce karşılaşmış mı? Yoksa daha ilk defa mı karşılaşmış? Karşılaşmışsa gebeliğin başında mı karşılaşmış, yoksa gebelikten önce mi karşılaşmış, ayırmak gerekiyor.
Şimdi ne yapacağız?
Eğer ki diyelim ki işler kötü gitti ve toksoplazma ile gebeliğin ilk başında karşılaşmış. Hadi bebeği alalım. Yok öyle bir şey. Bebeği falan almıyorsunuz. Ondan sonra bakalım bebekte de bu var mı diye bakıyorsunuz. Yani amniyosentez yapıp bebekte PCR'la bu toksoplazmayı arıyorsunuz. İdrarında çıkıyor çünkü çocuğun. Onu da buldunuz. Hadi bebeği alalım. Hayır, yine alamıyorsunuz. Ondan sonra da toksoplazmanın bebeğin beyninde yaptığı hasarları görmeniz gerekiyor ki bebeği alabilirsiniz. Onun için toksoplazma ile rubella ile bebek alınmıyor. Bunlar çok büyük yanlışlar. Bir sürü insan bu testlerle geliyor karşımıza.
CMV'de bakılıyor galiba.
CMV'de bakılıyor. Toplumda %85 IgG pozitifliği, 90 pozitifliği olan bir testin bakmanın ne manası var? Yüzde kaç insanda CMV, sitomegalovirüs denilen, evet, negatif çıkan kaç kişi var ki?
Nezle kaç geçirmiş kişi? Hepsi.
Evet, bu geçirmemiş, yani geçirmiş, geçirmemişse ne yapacağım ben bunu, nasıl koruyacağım? Yani? CMV'nin bir etkin tedavisi, aşılaması mı var yani?
Ömür boyu gebe kalma mı diyeceksin?
Evet, ne diyeceksin yani? Demek ki bu gebelikteki enfeksiyon şeylerinde de, yani sağlık ocaklarından gelen biz testleri görüyoruz. İnanılmaz bir test yükü var. İnanılmaz. Sodyum, potasyum, üre, bilmem ne.
Cari açın en önemli sebebi bu bence hocam.
38 tane tahlil var elinde.
Gereken ne aslında? 4 tane.
Hiçbir kan sayımı yapacak, 3-4 tane tahlil yapacak yani. Bunları yapmadığın zaman yanlış bilinenlerden bir tanesi de bu. Ne kadar çok tahlil yaparsan işler bu kadar daha garanti olur. Yok öyle bir şey tabii. Ne kadar çok tahlil, o kadar çok kafan karışır.
Gereksiz problem.
Gereksiz problem.
Peki hocam, başka?
Başkası, aslına bakarsanız işte hep birbirimizi yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan şeyler işte. Gebenin kilo almaması bebek için sorun yaratır. Yaratmaz. Anne için sorun yaratır iyi beslenmezse. Annenin dişi çürür, annenin kemikleri erir, annenin hipoproteinisi olur, onun üzerinde sorunlar olur.
Bunlardan dolayı gebe bayanlar vitamin kullanmalıdır. Tırnak içinde söyledim abi, buyurun yorumunuzu alayım.
Hiç öyle bir şey yok tabii ki. Hiç öyle bir şey yok. Ne folik asit için ne de başka vitaminler için. Hele hele D vitamini, A vitamini, zart, zurt, hele hele potansiyel tehlike olabilecek D vitamini, A vitamini gibi şeyleri kullanmak son derece sakıncalı.
Ne yapalım hocam?
Ya doğal beslenmeleri gerekiyor. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü ortada bir sorun yok. Manyezyum içiyor insanlar ya. İçtiğiniz suda manyezyum var. Bakıyorsun buraya. Manyezyum ne kadar? Su şişesini alıyorsun. Üzerinde bir sürü manyezyum var bunun içerisinde. Manyezyumunu güzel de yapmışlar. Portakal tadında. Manyezyumları içiyorlar. Ondan sonra da balık yemeyip omega 3 içiyorlar. Balık yağı hapı içiyorlar. Et yemeyip demir içiyorlar. Ondan sonra da kalsiyum, süt, peynir, yoğurt yemeyip kalsiyum hapı içiyorlar.
Böyle kolay oluyor mu hocam?
Kolay mı oluyor yani? Çok kolay olduğunu sanmıyorum.
Peki Hakan Hocam, teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Yine çok enteresan bilgiler aldık sizden. Ben kısaca özetleyeyim, siz onaylayın ya da onaylamayın hocam. Programımızın ilk bölümünde sık yapılan hatalardan bahsettik ama gerçekten ben bu kadar malzeme çıkacağını beklemiyordum bu konudan Hakan Hocam. Öncelikli olarak işi doğa seyrine bırakmakta fayda var. Lüzumsuz tetkiklere girmemekte fayda var. Emin olun bu bilgiyi ben de ezberlemiştim. İşte, torç. 5-6 mikrobun adının ilk harfinden oluşan. Ama düşünüyorum gerçekten CMV'ye baksak ne olacak, bakmasak ne olacak? Baktığımızda ne zararı var, ne faydası, hiçbir şey yok ama bakıyoruz. Bana da düne kadar biri sorsa tabii canım CMV'ye bakmak lazım. Böyle ezberlettiler çünkü, papağan gibi ezberledik. Hamile bir bayanın yaptırması gereken tahlil dediğinizde bir rutin bir kan sayımı yaptırsın. Kansızlığı var mı yok mu? 3-4 tane işte bahsettiğiniz genetik kan hastalığı ve mikrobik hastalık araştırılsın, kafi. Gebelikte ilaç kullanmak hekim tavsiyesi olmak şartı ile, hekim tavsiyesi olmaksızın kesinlikle kullanılmayacak. Ama hekim tavsiyesi olduğunda da asla geri kalınmayacak dedik. Gebelikte istediğiniz kadar ultrason yaptırabilirsiniz ama ultrasonda hani böyle ironi olsun da söylüyoruz, yarım saat aynı noktada durursanız ancak problem çıkar. X-ray cihazından geçmenize hiçbir mahsur yoksa abartmayınız.
X-ray değil, manyetik kapılar.
X-ray cihazı derken manyetik geçti. Kapılardan. Evet, evet. Affedersiniz. Diş müdahaleleri caizdir. Hiçbir problem olmaz. Ne gerekiyorsa yaptırın. Doktor gerekiyorsa antibiyotik de verir. İlk cümleyi sona bıraktım özellikle. Gebelik testinde pozitif çıkanların %80'i çocuk sahibi olabilmektedir. %20'si aradaki dönemlerde kaybedilmektedir. Esas bu çocuk, bir çocuk vardır, bir gebelik vardır. Çocuk doğumuyla sonuçlanması muhtemeldir denilecek zaman 12, 13, 14. haftalar ve daha sonraki dönemlerdir.
Doğrudur.
Programımızın bu haftaki konu ilk bölümü kaçan dinleyenlerimiz için operatör doktor Hakan Apaydın. Hakan Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi Hakan Hocam, size çok keyifli programlar yaptık. Hep güzel şeylerden bahsettik. Ben espri olsun diye söylerim yakınlarıma da. Hastanede bir tek mutlu yer vardır. O da kadın doğumcularla çocukların ortak olduğu yerdir. Onunca hastaneye hiç kimse iyi gelmez. Hani bazen iyileşmiş haberi alırsınız ama o da hastalığın akabinde olur genellikle. Ama bizim kadın doğum çocuk polikliniklerin birleştiği yer her zaman mutludur. Normalde. Eğer birleşebilirsek sizinle. Bir de bu işin iyi başlayıp kötü bittiği zamanlar oluyor maalesef. Çocuğun doğmadığı zamanlar, yaşayacak şekilde doğmadığı zamanlar diyelim. Ya da olayı netleştirelim. İşte düşükler, kürtajlar. Ölü doğum demeyelim, o zaten kürtaj düşük o olmuş oldu. Nedir hocam? Nasıl sonlanır? Yani normal şartlarda gebeliği tanısını koyduk. İşte 12-13. Hafta geçirmişte %100'e yakın normal doğum, doğum beklenir. Yaşayan bir bebekten bahsedilir. Aralarda ne olur hocam?
Şimdi İlk 12 hafta aslında en kritik haftalar. Yani iki tane hücreden yeni bir hücre oluştu. O hücre bölündü.
12 haftalıkken ne kadar kitle oluyordu hocam?
12. haftada bir bebek yaklaşık böyle baş popo mesafesi olarak konuşuyoruz. 5 santimetre falan.
O bayağı bir şey oluyormuş hocam.
Yani. Tabii. Yani 1 santimetre küp dokuda da işte 1,5 milyar falan hücre olduğunu düşünürsen.
7,5 milyar.
Milyarlarca hücresi var.
Şimdi peki hocam.
Bu iki tane hücreden yeni bir canlının oluşması ve onun son derece sağlıklı olması her zaman mümkün olmuyor. Her zaman mümkün olmadı.
Ama hocam affedersin, sözünü kestim şimdi. İki tane hücreden 7,5 milyar hücre çıktı zaten 12 haftada.
Evet.
Sonuçta ortaya çıkan insan denen mucizeye bakıyoruz. Gerçekten mucize. %80 oluyor Hakan Hocam. Yani çoğunlukla iyi oluyor aslında mesele herhalde.
Doğru. Ama şimdi tabii %100 beklentisiyle %80'e evet, geldiğin zaman 23. O çok tatsız oluyor. O durumlarda çiftlerin böyle bir kaygısı oluyor. Yani bir tane erken dönem kaybı, gebelik kaybı olan kişi hemen kendinde, çevresinde, eşinde ya da doktorunda bir hata bekliyor.
Yani bir şey yaptık ondan oldu.
Bravo. Yani bir sebep arıyor. Çoğunlukla bu sebep bulunamıyor. Çünkü böyle bir sebep son derece az. Atıyorum. Tam bir rakam verilemez bu konuda ama %3, %5, %10 bile
İnsan eliyle olmuş gebelik kayıpları mı hocam bu?
Yok. Yani bir sebebini bulduğumuz gebelik kaybı.
Ne bulursunuz mesela?
Mesela gerçekten çok da nadir olur ama ailesel bir kan pıhtılaşmasına yatkınlık olabilir. Bu bir sebep olabilir. Başka bir rahatsızlığı vardır. Lupus falan gibi bir konnektif doku hastalığı vardır. O bir sebep olabilir. Siz onu tedavi ederseniz gebelik şansı, devam eden bir gebelik şansı 2 kat artar, %50'ye çıkar. Ya da rahminin içinde o gebeliğin içeride tutunmasına engel olacak bir yapısal bozukluk vardır. Septum dediğimiz bir perde tarzında bir şey.
Bunların herhalde bir çoğu kısmının tedavisi de var.
Doğru. İşte bunlar tedavi edilebilir erken dönem gebelik kaybı sebepleri çok küçük bir oran yapar. Büyük bir oransa aslında kendiliğinden oluşan şeylerdir. Yani kendiliğinden oluşan dediğimiz bizim bilebileceğimiz ya da bilemeyeceğimiz çok fazla problemi olan bir fetüs söz konusudur. Onun dünyaya gelmesi de uygun görülmemiştir. Onun için o gebelik kaybedilmiştir.
Beyni olmayan, kalbi olmayan gibi diye başlıyor.
Tabii hem yapısal problemleri olabilir, hem genetik problemleri olabilir, kromozom problemleri olabilir, tek gen hastalıklar olabilir. Yani o çocuğun, o gebeliğin doğumla sonlanıp o çocuğun dünyaya gelmesi herkes için büyük bir sıkıntı olacaktır. İşte böyle çocukların, böyle gebeliklerin büyük bir kısmı gider.
O zaman 12. haftadan önce o kayıp olan %20'lik kısım için, yani tamam hepsi için üzülürüz ama yani bunların doğumu ne anneye ne babaya ne çocuğa hiçbirine aslında hayır olmayacaktır.
Hayır olmayacaktır. Herkes için büyük dert olacaktır. Bu işlerde o erken dönem gebelik kayıpları.
Ki yaşamayacaktı zaten çok.
Doğrudur. Hiçbir hayır yoktur. Bu çok hayırlı bir iştir düşük olması.
Onun basit için... bir doğumsal anomaliden, belki bir zihinsel özür gibi abartılan bir şeyden bahsetmiyoruz ama biz şu anda. Hani tabiri caizse canavar bebeklerden mi bahsediyoruz hocam?
Gerçekten öyle. Yani çok ciddi kromozom hastalıkları olabilir, çok ciddi metabolik hastalıkları olabilir. O gebelik devam etmeyecektir. O sağlıklı bir çocuk olarak yaşayamayacağı için o gebelik erken dönemde biter. Çok erken dönemde biter. Hatta bunların bazılarında kromozom sayısı normalde 46'tır ama bunlar 69 olur. MOL dediğimiz gebeliğin erken dönem
anne sağlığını
tehdit edebilen kanser gibi çok ciddi gebelik hastalıkları. Kansere benzeyen hastalıklar olabilir. Onlar anneyi de rahatsız eder. Onun ayrı tedavileri de olur. Onun için ilk dönem gelip gebelik kayıplarında insanların çok üzülmemesi, çok fazla tetkike bu işte girmemesi lazım. Ne zamana kadar bu işlere tetkike girmemek lazım? Minimum 3 tane düşüğü olana kadar.
Üst üste 3 düşük varsa?
Varsa artık bu işlerin araştırılmasına girilebilir. O %3-5'i aramak mantıklı olabilir. Ama her seferinde şöyle düşünmek lazım, yazı tura gibi. Yani bu parayı ne kadar çok atarsanız sonunda tura gelir. Onun için bunların böyle gebelik kaybı olan insanların sabretmesi ve ümidini hiç kaybetmemesi, gebelik şansını hep devam etmesi, sürekli takip etmesi gerekiyor. Benim burada insanlara vereceğim mesaj şu aslında. Bu gebelik kayıpları olur. Gebelik kayıpları da olduktan sonra hani böyle bunu nasıl sonlandıracağız? Kürtaj mı olacağız? Kendi kendine mi düşsün noktasında insanlar bazen kaygıya saplanır. Orada da yine sabır çok önemli. Eğer sabırlı bir insansanız, işte 5 milimetrelik, 10 milimetrelik bir gebelik kesesi varsa, ortada bebek yoksa, bunu kürtaj olmadan da kaybedebilirsiniz. Ama sabredip birkaç gün, birkaç hafta beklemek gerekir. Sonunda kanamanız olur. Ne bebek düşer ne bir şey. Ortada bir bebek yok çünkü. Kendi kendine spontan abortus dediğimiz o gebelik kaybının bir adet gibi görülerek kaybedilmesi sağlanır. Kürtaj ne zaman olur? O oradan bir dütürlü düşmez ya da sorun içeride bir parça marça kalır. O zaman kürtaj olmanız gerekebilir ama insanlar o sabrı gösteremeyip hani bir an önce bu işi bitirmek amacıyla kadın doğumcusuna gidip kürtaj olabiliyorlar elbette.
Psikolojisi rahat etsin diye.
İçeride şimdi hani yaşamayan bir gebelik, hani bebek değil de bebek olunca tabii daha farklı ama yaşamayan, devam etmeyen bir gebelik olduğu zaman onu da beklemek zor herhalde. O da duygu, farklı bir duygu olsa gerek.
Neyse ama, içeride bebeğin hukuku yoksa en azından biz çok karışmayalım Hakan Hocam.
Bebeğin hiç hukuku yok da bebek ama gereksiz kürtaj olmak var. Gereksiz kürtaj olmak Aşerman sendromu gibi içeride yapışıklıklara sebep olabilir. Niye tıbbi gereksiz işler yapıyoruz ki? Bu insanlar bu gebelikleri eskiden hani o testler falan yokken söylemiştik ki anlayamıyorlardı ve ondan sonra da bunlar düşüyordu. Adet gördük sanıyorlardı. Bunu sabrı gösterseler hiç sorun olmayacak.
Sırf bu gereksiz müdahale belki ileri vadede gebelik engeli olacak. Çocuk sahibi olmaya engeli olacak.
İşte tam da onu söylemek istiyorum. Şimdi 12. haftaya geldiğiniz zaman işte bu erken dönem gebelik kayıpları bu şekilde sabırlı olup denemek lazım. Hemen birincide, ikincide, üçüncüde demotive olmayıp, ümidi kaybetmeyip başka testlere girişmemek lazım. Üçüncüden sonra girişmek lazım. 12. haftaya geçtikten sonra gebelik kaybı oranı %1'den 200'de 1, 300'de 1, 400'de 1, 500'de 1 şeklinde azalıp doğuma kadar gelince...
Zaten doğuyor.
Doğmuyor bazen de.
Doğmuyor mu?
Bazen doğmuyor. Bazen de 1000'de 1 yine kaybediliyor. 1000'de 1 de... Yani hiç beklemediğiniz bir anda bugün yarın dünyaya gelecek derken birden kaybettiğiniz bebekler de
oluyor. Ne oluyor hocam? Kontrolle baktınız kalp atımı yok.
Ya,
mu?
Aynen öyle oluyor. Yani bir gün önce çok güzel oynuyordu. Şimdi oynamıyor diye geliyor. Bakıyorsunuz ki kalp atışı yok.
Nasıl oldu?
İşte onu kimse bilmiyor. Nasıl oldu?
Kimileri... Binde bir hani böyle çokluk olsun diye mi söylediğiniz rakam olarak binde bir mi gerçekten?
Binde bir gerçekten binde bir.
Her şey mükemmel. Bekledik, hazırlandık. Beşik karyolu hazır, şu hazır, bu hazır. Haftaya doğum bekliyoruz. Bebek kayıp.
Tabii. Aynı şey bizim bir kadın doğumcu arkadaşımızın da başına geldi. Kendisi de kadın doğumcu. Ertesi gün doğum olacak. O da falan hazırlandı. Sabah geldi, kalp atışı yok. Şimdi bu nasıl oluyor? Bunu kimse bilmiyor ama o çocuklar kimisinde bizim foramen ovale dediğimiz kalbindeki bir kapakçığınla ilgili bir sorun yaşadığını söyleyenler var.
Kalbiyle ilgili problem.
Kalbiyle ilgili problem var. İşte kordon dolanması derler. Onu birazdan söyleyeceğim. Bazı çocuklar içeride enfarktüs geçiriyor. Yani o bile oluyor. Otopsilerde çıkmış bazı çocuklarda. İçeride MI geçirmiş çocuklar var. Bir de korteks ızıntı var. Bu herkesin sürekli konuştuğu bir şey. Kordon boynuna dolandı, bebeği kaybettik. Bu tamamen saçma bir şey. Cord accident'ın oranı da 500'de 1, 1000'de 1 civarında. Kordonun bir yerinden düğüm olup kanın bebeğe geçmesine engel olması 500'de 1, 1000'de 1 olan bir şey. Halbuki kaç tane kadın doğumcuyu kapıdan yoldan geçen 3 kişiyi çevirin, sorun. Boynunda kordon olan, kordonu dolanmış olan kaç tane sağlıklı bebek doğurttun?
Biz bile görüyoruz.
Çok görüyorsunuz değil mi?
Biz bile görüyoruz.
Bir sürü bebek. Fıstık gibi de doğuyorlar. Hiç de bir problemleri olmuyor. Gerçek düğüm olanlar boynunda, kornunda, kolunda, bacağında 5 kere...
Sezeryan mı gerekiyor bunlarda Hakan Hocam?
Yok, yani, gerekmiyor. Gerekmiyor. Normalde doğabilirler ama çok dolaştığı zaman tabii kordonu kısaltabiliyor. Bebeğin aşağı inmesini engelleyebiliyor. Fiziki sorunlar. Çok çok sıkışırsa, gerilirse kordon, o zaman kan geçişi bozulursa kalp atışı bozuluyor. Kalp atışı yavaşladı falan diye sezeryan yapıyorsun. Ama kordonun dolanmasıyla bebek kaybı tamamen bir mit. Böyle bir şey yok. 500 tane bebeğe dolanıyor da 499'una bir şey olmuyor. Bir tanesinde niye bir şey oluyor? Bunu da bilmiyorsunuz.
Arkada başka bir şey var yani o zaman.
Var bir şey tabii. Şimdi bu yani o son döneme kadar bekleyip, sağlıklı bir çocuk bekleyip bu haberi almak son derece kötü. Bir de doğumda travmalar var. Yani bu işin kötü sonlandığı doğum maceraları var. Aynı şeyler sezaryende de var, normal doğumda da var. Normal doğumda bir parça daha işler kapalı kutu olduğu için çok da fazla değil ama daha fazla görebiliyorsunuz. İstatistik olarak anlamlı değil aradaki fark ama o normal doğumda da doğum travmasıyla, yani zor bir doğum olup bebeğin dünyaya gelip ondan sonra hem doğumdaki oksijensiz kalmayla ilgili sorunlar yaşaması hem de fiziken o doğumda bebeğin çıkışı anında işte kolunda ve köprücük kemiğinde bir takım sorunlar yaşama.
Onlar problem değil hocam, kızım biz onları tamir ettiriyoruz sonra.
Evet ama işte oksijensiz kalma, yani serebral palsi dediğimiz bebeğin böyle kas katı durduğu sonraki hayatında.
Maalesef onlar
büyük,
sıkıntılı.
Büyük bir sıkıntılı. Aynı yani yalnız şöyle bir şey var, bunları herkesi sezaryen yaparak yine çözemiyoruz. Çünkü bu hadise sadece doğum çıkış anında olan bir şey değil. İçeride bilemediğimiz, ölçemediğimiz bir takım hadiselerle bebeğin oksijensiz kalması, her bebek oksijensiz kalsa da hepsi aynı sorunu yaşamasa
yaşamıyor,
da
bir kısmı yaşamıyor. Bir kısmı da. Yani hepsi normalde uyuyor
evet,
zaten.
Bunlar da işin tatsız tarafları elbette. Ama meseleye doğru tarafından bakmak lazım. Her dönemin riskleri var. Hepimizin hayatında olduğu gibi bebeklerin de riskleri var.
Araba kullanmanın da bir riski var. Yani
riski var. Evet. Yani doğmuş çocukların da riski var. Yani işte daha gebelik testini almaktan doğuma kadar hep aslında aynı bakış açısını görmek gerekiyor. Nasıl gebelik testini aldınız, bebek çocuk dünyaya gelecek garanti diye sevinmemek lazım. Aynı şekilde işler yolunda giderken de yine kötü bir sürpriz olabilir. Daha sabırlı ve dirayetli olmak lazım diye düşünüyorum.
Peki şimdi Hakan Hocam, düşükleri anladık. Özellikle ilk 12 haftada zaten ciddi problem yaşayacak bebekler dedik. Daha sonraki dönemde de risk azalmakla birlikte doğuma kadar böyle bir ihtimal var. Anne karnında ölüp kalma ihtimali de var. Bunun bir ikinci boyutu da var. İşte kürtaj, doktor eliyle bunun alınması meselesi. Olayın işte tıbbi, insani, dini, sosyolojik bir sürü boyutu var. Biz şimdi tıbbi kısımdan bahsedelim. Ne zaman bir bebek için, bebek sağlığı açısından, gerçi kürtajın bebek sağlığı olmaz. Bebek sağlık olmamış olur da. Anne sağlığı açısından kürtajın mutlak gerektiği, fayda ettiği, olması gereken durumlar nelerdir?
Evet. Şimdi gebeliğin sonlandırılması bebek için her zaman kötü.
Bir kere adı kürtaj olunca bebek ölmüş oldu zaten.
Gebelik tahliyesi, gebeliğin sonlandırılması. Bu sadece kürtaj anlamında demiyorum ben, her halükarda. Yani bebek için her zaman kötü. Anne için bazen iyi. olabilir. Şimdi gebelik tahliyesinin ilk 12 haftada çoğunlukla kürtaj tarzında yapılıyor. Kürtaj elektif koşullarda da yapılabiliyor. Yani anne isteğiyle gebelik tahliyesi ülkemizde serbest olan bir şey.
Niye serbest Hakan Hocam?
Onun benim cevabımı vermem zor. Ama bazı ülkelerde bunun böyle olmadığını söyleyebilirim.
Hangi bazı güzel ülkeler Hakan Hocam?
Mesela Roma. Mesela İtalya. İtalya'da gebelik tahliyesi bebek açısından, anne için değil, bebek açısından herhangi bir koşulda, herhangi bir anomalide, hiçbir anomalide kesinlikle serbest değil.
Yaşar, sakat yaşar, doğar, ölü doğar.
Ne olursa olsun, anne hayatı riske girmediği sürece İtalya'da bütün gebelik tahliyeleri yasak.
Uyuyorlar mı bu yasağa bari?
Uyuyorlar.
Ya, aferin onlara.
Uymayanlar, evet, aferin onlara bence de. Uymayanlar başka ülkelere gidiyorlar, serbest olan ülkelere. AB içerisinde oldukları için serbest olan ülkelere gidiyorlar. Böyle bir çözüm buluyorlar kendilerine. Ama yani gebelik tahliyesi, isteğe bağlı gebelik tahliyesi sıkıntılı bir konu.
Ama yani bunu insani olarak da açıklamak zor Hakan Hocam. Psikolojik olarak açıklamak zor. Zor yani.
Zor, şöyle bir şeyi açıklaması oluyor bunun. Siz bunu yapmazsanız bu yasal olmayan şekillerde, kontrol edilemeyen şekillerde merdiven altı diyebilirsin belki şartlarda yapılıyor.
Ki bu maalesef bizde de hani Anadolu'da köy yerinde bile işte uygunsuz yabancı isimler sokarak bunu yapanlar da oluyor.
Oluyor ve mesela 80 öncesinde bu işler yasaktı. Türkiye'de gebelik tahliyesi yasaktı 80 öncesinde. O zaman da bu işlerden çok anne canı yandı. Onun için gebelik tahliyesi yani işte...
Biz hekim olarak vermez, adam gibi yapalım,
evet.
Cezasını öbür tarafta çeksin.
Vermezsen diye. İzin bir dert, versen bir dert. Yani ikisi de sıkıntılı. Vermediğiniz zaman çünkü illegal yollardan çözülmeye çalışıyor. Mesela Türkiye'de şimdi gebelik tahliyesi 10. haftadan sonra yasak. 10. haftadan sonra tahliye edilen bir şeye, hani ikisi de hem aile hem hekim kimseye söylemezse bunu anlamak son derece zor.
Doğru. Şahit de yok.
Şahit yok yani. Alan memnun, veren memnun olduğu için. Ama biz şimdi işin tıbbi boyutuna gelirsek annenin hayatı ne zaman riske girer? Annenin hayatı gebelik komplikasyonlarıyla riske girer.
Sık mıdır hocam?
Değildir. Gebelik komplikasyonları işte bir tıbbi sebepler olabilir. Preeklampsi dediğimiz bir hastalık, HELLP sendromu olabilir. Annenin hayatı riske girebilir. Çok erken bir dönem olabilir. Eğer o gebeliği sonlandırırsanız annenin hayatı çok hızlı bir şekilde düzelir ama bebeği de kaybedersiniz. Ama burada bir tanesini feda etmek zorunda kalabilirsiniz. İşte o zaman bebeği çıkartacaksınız. Aslında gebeliği tahliye etmiyorsunuz. Yani bebeği çıkartıyorsunuz ama 21. haftada o çocuğun 22. haftada hiç şansı yok.
Yok.
Sıfır. Ama bile bile bunu denemek zorundasınız. Çünkü anne de çok önemli.
Yani bunu vicdanımız çok tırmalamadı bu durum.
Evet. Şimdi bir başka durum. Kanama problemleri olabilir. Yani gebelikte en sık anne kaybı Türkiye'de gebelik kaybıyla kanamayla oluyor. Yani Amerika'da bu işin en sık problemi kanama değil, preeklampsi denilen yüksek tansiyonla giden rahatsızlık. Türkiye'de de kanamadır. Kanamada plazantanın yeriyle en çok ilgilidir. Plazanta previa ise örneğin ve bebekte de ciddi bir sorun varsa... O plazanta previyi erken dönemde halletmeniz, o plazantayı almanız kadının rahmini kurtarabilir. Hmm. Bebekte de bir sorun olduğunu düşünüyoruz tabii. Bebek sağlıklı değil, sağlıklıysa öyle bir şey yok. Ama bebek sağlıksız, bebekte bir sorun var. Hayatta bağdaşır, bağdaşmaz, tartışılır şeyler. Ama kadında da yani şöyle söyleyelim, kafatası olmayan bir çocuk düşünün. O çocuğun yaşadığı, doğduğu zaman yaşama şansı sıfır. En fazla birkaç saat yaşayacak.
Ama onu içeride beklettiğim zaman annenin bir daha çocuk sahibi olmaması bile söz
konusu. Evet. Olacak. Eğer kadın plazenta previa ise onu siz uzatırsanız haftalar geçerse onu artık o çocuğu oradan normal doğumla çıkartamazsınız plazenta previa olduğu zaman. O zaman sezaryen yapmanız gerekebilir. Sezaryen yaptığınız zaman çocuğu aldığınız zaman da o kanama, o kadar çok kanaması olabilir ki rahmini almak durumunda kalabilirsiniz. Rahmini de kaybedebilir, hayatını da kaybedebilir. Şimdi hiç yaşama şansı olmayan bir çocuk için kadını bu risklere sokmak değer mi?
Hiç yaşama şansı olmayan da zaten hiç tartışmıyoruz hocam. Burada 2 kere 2 4 belli de. Evet. Yaşama şansı olanlarda ne yapacağız peki?
Yaşama şansı olanlarda durum daha karışık. Çünkü yaşama şansı ne kadar, sağlıklı yaşama şansı ne kadar, yaşam beklentisi ne kadar, annenin gireceği risk ne kadar? Bu duruma göre çok özellik gösterebilir. Yani tek tek bunları saymak mümkün değil.
Ve anneye %1 risk, bebeğe %4 risk. Evet,
onu tek tek saymak mümkün değil ama herkesin algısı farklı ve burada çok mahrem bir konu bu. Yani kimseyi kararından dolayı suçlamak mümkün değil. Kimseyi de yargılamak da mümkün değil. Yani ben olsaydım şöyle yapardım ama ben değilim. O nasıl isterse öyle yapar demek lazım. Biz belki olsaydık ne o durumlarda karar verdik bilmiyorum. Sadece bir parmağı olmadığı için çocuğunu aldıran insanlar olduğu gibi kafatası olmayan bir çocuğu doğuma kadar bekletenler de olabiliyor. Yani bu insanlar arasında çok farklı olabiliyor. Burada hekimin görevi esasında anneyi korumak. Yani primer olan anne. İlk öncelik annede. Annenin en ufak riske girmesi kararınızı değiştirir.
Tanıyı düzgün koyun, yaptığınızdan emin olun, düzgün bilgilendirmeyi yapın, anne koruyucu davranın ama sonunda herhalde şahsın kararına...
Tabii.
Şimdi biz başlangıçta Hakan Hocam, sevimsiz ama gerçekten çok sevimsiz oldu ya yani.
Gerçekten, çok can sıkıcı. Bunları konuşmamak lazım. İnşallah da bir daha konuşmayız. Olmasa da konuşmasak.
Önümüze de gelmez inşallah.
İnşallah.
Peki Hakan Hocam, şu an ben siz söylerken böyle bir soru daha önce planlamıştım ama çok yeri zamanı olmadığı için kalmıştım. Normal doğumlarda problem yok. İşte 10-15 kaç, en çok normal doğum kaç tane doğuran hastanız var abi? 10 çocuk doğuran hastanız oldu mu?
Oldu 9-10 gördük yani.
Yani bir fil gördünüz.
Gördük.
Sezeryanlarda rekor kaç?
Sezeryanlarda 5.
Şimdi soru oradan geldi.
5 oldu.
5 oldu.
Beş.
Kaç olur hocam?
Kaça olur mu diyorsun?
kaç olur? Yani kitap sezeryan. Kaç tane sezeryan doğuma izin veriyor üst üste?
Kitabi olarak 3. sezeryandan sonrası daha riskli deniyor. Ama 4'te yaptığımız çok oldu. 5. de yaptığımız oldu. Sezeryan açısından 3. Maksimum 4. 5 çok nadir olan bir şey.
Ama yani bu illaki mi?
İllaki değil tabii ki canım.
Bir sezeryan yapan, sezeryanla çocuk dünyaya getiren bir hanım ikinciyi normal yapar mı?
Normal yapabilir.
Bu şansım varsa 5'ten sonra 6'yı da yoklarım. Demiyorlar mı yani?
Var zaten. Ama bu bizim bulunduğumuz coğrafyada pek yok. Güneydoğu Anadolu'da bunlar daha fazlalıkta oluyor.
Ama böyle bir kural dediğim gibi yani çok...
Tam kural yok tabii. Kural yok tabii.
Neticede 5'in üstüne çıkan da çok olmuyor herhalde.
Burada konuştuğumuz şey tamamen risk algısı. Risk algısı yani...
Risk ne hocam?
Risk 3. 4. 5. sezeryan. Sezeryan sayısı arttıkça plazantanın yerleşim anomalisi olması, orada çok ciddi kanamalar olması, hastanın rahmini kaybedebilmesi ve çok ciddi kanamalarla birlikte yan organ, komşu organ yaralanmasıyla birlikte ciddi kan transfüzyonları.
Anne sağlığını da tehlikeye atıyoruz aslında.
Bravo. Normal doğumda o ihtimal daha az ama çok çok fazla normal doğum yapınca 5'i geçtiğiniz zaman bu sefer de annede çok ciddi kanama problemleri
var. Literatürde rekor ne bu arada hocam? Yani en çok bir bayan kaç çocuk doğurmuş bugüne kadar biliyorsunuz mu?
O literatürler birazcık tartışmalı. Çünkü literatürler dünyanın çok değişik coğrafyalarından geliyor. Güvenilir olmayan kaynaklar bunlar. İşte 10, 12, 15 falan filan görülmüş, yazılmış şeyler var.
Türkiye'de var mı bilginiz?
Yok, Türkiye'de bilgim yok ama onun üzerinde olduğunu biliyorum yani.
10 tane maşallah.
Evet, maşallah.
Peki Hakan Hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının bu haftaki konu Operatör Doktor Hakan Apaydın idi. Kendisi ilk bölümde böyle gerçekten en enteresan, ilginç bilgiler aldık. Doğru bilinen yanlışlar üzerine diyelim. İkinci bölümde maalesef tabii her şey iyi bitmiyor. Hayat böyle. Bazen kötüler de oluyor. Bu konularda hani kenarından da olsa biz bilgilendirelim. Geri kalan kısmı siz araştırın dedik. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Kalın sağlıcakla diyoruz.